Çınaraltı. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çınaraltı programınızı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1897 yılı harp korkularıyla beraber girdi. Girit'te dışarıdan teşvik gören Rumların ayaklanmaları, Müslüman ahaliye tecavüzleri şiddetlendi. Bu da yetmezmiş gibi 16 Şubat 1897'de Yunan Kralı adına hareket ettiğini ileri süren bir albay Miralay Vasos 3 taburla adaya çıktı. Bu suretle ada doğrudan doğruya Yunan tecavüzüne uğramış bulunuyordu. Bir harbin önüne geçmek isteyen büyük devletler Girit'i abluk ettiler. Adayı vedia olarak aldıklarını bildirdiler. Yunanlılar Girit'i o anda ele geçiremediklerine müteessir oldular. Büyük bir galeyan halinde Teselli hududunda toplanmaya başladılar. Gözleri artık harpten başka bir şey görmüyordu. Planları şöyleydi. Tarihleri yaver gidip de galebe çalabilirlerse hem Rumeli hududunda toprak kazanırlar hem de tekrar Girit'e yüklenirlerdi. Yok, eğer mağlup olurlarsa o zaman her zaman yaptıkları gibi tavassut için büyük devletlere yalvarır, yakarırlardı. Osmanlı Devleti de Rumeli'de icap eden tedbirleri aldı. Müşir Ethem Paşa kumandasındaki Alasonya ordusunu takviye etti. Bu ordunun ikinci fırkasının karargahı İskombede'ydi. Hudut üzerinde Lesvahi Tepesi'nden başlayarak Tirpan, Papalivadia ve Plaka noktalarını işgal etmişti bu ordu. Hududun Milon geçidine kadar olan kısmını muhafazası altında tutuyordu. Fırka iki liva yani iki tugaydan ibaretti. Ferik Neşet Paşa'nın kumandasındaydı. Liva kumandanları Abdülezel ve Celal Paşalardı. ...1897 yılı Nisan ayının ikinci günü. Meyve ağaçları çiçek açmış olmasına rağmen dağlarda henüz kar vardı. Akşamları serin, hatta soğuk oluyordu. İkinci fırka, Erkan-ı Harbiye reisi Yüzbaşı Mustafa Efendi o akşam liva kumandanlarını ziyaret etti. Yatsı namazı kılındıktan sonra Neşet Paşa karargahında buluşulmasına dair emri tebliğ etti. Yunanların son günlerde sebebiyet verdikleri tecavüz hadiseleri tetkik edilecek. Kulelere yapılan baskınlara karşı alınacak tedbirler görüşülecekti burada. Liva kumandanları fırka karargahında gece yarısına kadar kaldılar. Ayrılırken Neşet Paşa işte dedi. Ethem Paşa Hazretlerinin kanaati de bu merkezde. Bir haftaya kalmaz düşman toplu halde yeni bir harekete teşebbüs edecektir. Abdülezel Paşa uzun sakalını sıvazladı. Hani o günler dedi. Celal Paşa arkadaşını tasdik etti. Gelsinler de görsünler. Abdülezel Paşa bu mülakattan pek memnundu. Adeta gözlerinin içi gülüyordu. Yolda Celal Paşa ile beraber, at başı beraber giderlerken hep cenkten konuştular. Aradan birkaç gün geçti. Abdülezel Paşa'da artık gece uykusu diye bir şey kalmamıştı. Sabahlara kadar İran'a harp haberini bekliyordu. Ara sıra Gemlik taburunun binbaşısı Tevfik Bey ile dertleşiyordu. Oğlum, Yunan ordularının şu birkaç gün içinde harekete geçeceğinden artık şüphem yok. Biliyor musun ben bundan niçin memnuniyet duyuyorum? 17 Nisan'da 16 yaşındayken orduya katılmıştım. 3 gün sonra bu hizmetim tam 50 sene olacak. Bunu bir gaza meydanından top sesleri arasında tesit etmeyi, yani kutlamayı ne kadar arzulardım diyordu. Evet, Abdülezel Paşa'nın hakkı vardı. Asil ve kahraman orduda 50 yıldan 2 gün eksik hizmet etmişti. Konya'nın bir kazasından İstanbul'a gelmiş. Henüz 16 yaşındayken nefer olarak orduya girmişti. 10 yıl kadar Arabistan vilayetlerinde bulundu, zabit oldu. Eskiden bir harbiyeyi bitirerek orduya intisap ediliyordu. Bir de alaylı olarak çıraklıktan yetiştiriliyordu. Nefer tezkere bırakıyor, kalıyor, yüksele yüksele paşa bile olabiliyordu. Abdülezel Paşa birkaç defa hacca gitti. Kur'an-ı Kerim hafızıydı. Dini bütün bir Müslümandı. Kırım Harbi'ni de temayüz etmişti. Karadağ ve Girit isyanlarında yararlılıklar göstermişti. 1876'da Sırbistan'a yapılan harekatta, bilhassa Aleksinaç muharebesinde her türlü takdirin üzerinde bir cesaret, bir fedakarlık göstermişti. Hele Plevne müdafaasında bir harikaydı. Müşir Gazi Osman Paşa bütün zabitlerin huzurunda onu alnından öptü. Abdülezel dedi, sen bizim medarı iftiharımızsın. Abdülezel Paşa'nın şöhreti artık dillere destandı. Harp sonunda İstanbul'a döndüğü zaman Plevne madalyasını devrim padişahı Sultan II. Abdülhamit bizzat göğsüne takmıştı. Bu cesur fakat mütevazi insan padişahın iltifatı karşısında şaşırdı. Bir çocuk gibi utandı. Ben ne yaptım ki diye sordu. Bundan sonra Hicaz'da, Anadolu'da birçok hizmetler gördü. Ertesi yıl 1877'de rütbesi Livalığa Paşalığa yükseldi. Yunan Harbi başlayacağı sıralarda Hudud'a yollandı. Başkumandan Ethem Paşa kendisini beraber dövüştüğü Plevne'den tanıyordu. Abdülezel Paşa Mektebi Harbiye'den mezun değildi ama okuması yazması ileriydi. Hayat mektebinde de çok iyi yetişmişti. Hele askerlik ilmini iyi bilirdi. Cesurdu. Kurşun yağmuru altında pervasızca ateş hattına girerdi. Askerin daima önünde harp ederdi. Onların şecaat hislerini, kahramanlık duygularını kamçılardı. Kaç defa neferleriyle beraber omuz omuza süngü hücumuna kalkışmıştı. İri yarı, uzun boylu, bembeyaz sakalıyla eski devirlerin Serhat paşalarını andırırdı. Değerli dinleyiciler, Nisan ayının 16'sında 1897 yılında akşam beklenen ilan-ı harp emri geldi Alasonya ordusuna. Esasen Yunan birlikleri Osmanlı hududunu ihlal etmişlerdi. Abdülezel Paşa fırka kumandanından talimat alır almaz Pınartepe'ye koştu. İleri karakollardaki kulelerde kalmış olan Türk muhafızlar top seslerinden ilan-ı harbi anladılar. Etraflarını saran külliyetli Yunan askeriyle çoktan mücadeleye giriştiler. Düşman kuleleri topçu ateşiyle dövüyordu. Fakat piyadesini yanaştıramıyordu. Abdülezel Paşa yerinde duramıyordu. Evladı vatan kulelerde perişan olacak diye üzülüyordu. Nihayet gece bir tabur çıkardı. Ani bir hücumla kulelere yaklaştırdı, muhafızları kurtardı. Bütün ısrarlara rağmen de taburun başında bizzat bulundu. Muharebe bütün şiddetiyle devam ediyordu. Taarruz sırası Osmanlı ordusuna gelmişti. Abdülezel Paşa'nın livası birliği topçu ateşin himayesinde çok şiddetli piyade hücumu yapıyordu. Top ateşinden de Yunanlar bizzar oldular. Müdafaa hattı bir mukavemet merkezi kuramadılar. Fakat öyle bir an oldu ki hatlar birbirine çok yaklaştı. Mecburen top ateşine nihayet verildi. Artık tüfekler konuşmaya başladı. Yunanlılar son bir cesaretle direniyorlardı. Sık sık da mukabil hücumlar yapıyor, ricat için zemin ve zaman kazanmak istiyorlardı. Zaman geçtikçe de oldukça tehlikeli olmaya başladılar. Abdülezel Paşa bu tehlikeli hal alan hücumlara karşı koymak için, bir de tabii askeriyenin maneviyatını yükseltmek için ateş hattından hiç ayrılmadı. Erkan-ı Harbi'nin, yani kurmay heyetinin ve o sırada yanında bulunan Gemlik Taburu kumandanının ikazlarına emniyet vermedi. Onlar, Paşa Hazretleri, hayatınızı muhataraya riske sokuyorsunuz. Biraz geri çekilin, mermiler başınızın üstünden uçuyor dedilerse de dinlemedi. Bu yaştan sonra kurşun korkusuyla geriye çekilemem. Ben 50 sene böyle dövüştüm. Bugün tam 50 yıl doldu. Ben şehitliği kaç defa aradım. Asker evlatlarım beni böyle tanıdılar dedi. Değerli dinleyiciler, öyle anlar oldu ki kurşun yağmur gibi yağıyordu. Fakat Abdülezel Paşa atının üzerinde dimdik, fedakar göğsünü kurşunlara siper etmiş duruyor. Tabii birlik ihtiyar paşalarının bu cesaretini görünce son bir gayretle ileriye atıldı. Allah Allah nidalarıyla ovayı inlettiler. Şimdi daha iyi dövüşmeye başladılar. İhtiyar kumandan genç bir delikanlı gibi atını mahmuzlayıp ateş yağmuruna doğru sanki uçuyordu. Harbin heyecanına kendisini tamamen kaptırmıştı. Bu muharebe Abdülezel Paşa'nın girdiği 26. muharebeydi. Fakat ne yazık ki son muharebesi oldu. Abdülezel Paşa alnından yediği bir kurşunla yere yuvarlandı. Asil ve kahraman Osmanlı ordusunun şerefli tarihinde nice Abdülezel Paşalar vardır. Abdülezel Paşa sonu galibiyetle biten, hatta Osmanlı ordusunun son galibiyeti sayılabilecek bu 1897 Yunan Harbi'nde ismini tarihe altın harflerle yazdırdı. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Thank you. Değerli dinleyiciler, temizlik alışkanlıkları asırlar içinde sürekli değişiyor. Ancak 3000 yıldır değişmeyen tek bir şey var. Sıcak suyla yıkanmak mı iyidir, yoksa soğuk suyla yıkanmak mı? Eskiden beri soğuk suyla yıkanmayı tercih edenler bu tartışmayı alevlendiren taraf. Çünkü soğuk suyla yıkanmanın daha sağlıklı, daha doğru olduğunu söylüyorlar. İnsanı dinç kıldığını müdafaa ediyorlar ve sıcak suyla yıkananları tenkit ediyorlar. Sıcak suyla yıkanmayı tercih edenler bu münakaşanın pasif tarafını teşkil ediyor. Çünkü onlar herhangi bir mana yüklemeden sadece daha kolay, daha rahat olduğu için sıcak suyla temizlenmeyi tercih ediyor. Bugün bile devam eden sıcak su mu, soğuk su mu münakaşası tarihte öyle bir yer etmiştir ki Almanca'da bugün kullanılan bir tabire de vaktiyle ilham kaynağı olmuştur. Warm Duscher kelimesi Türkçe'de sıcak duşçu manasına geliyor. Bugün delikanlı olmayan, cesaretsiz erkekler için Almanca'da kullanılan bir tabirdir. Warm Duscher. Değerli dinleyiciler, her gün duş yapma fikri 17. asır Fransa'sında yaşayan birini dehşete düşürürdü. Çünkü her gün baştan aşağı su dökünüp cildin gözeneklerini açmak onlara göre hastalıklara davetiye çıkarmak demekti. Günümüz insanının temizlik alışkanlıkları o zamanın insanları için kabul edilemez bir şeydi. Tıpkı asla yıkanmayan, sabun kullanmayan, iç çamaşırını sık sık değiştirmeyen 17. asır insanlarının alışkanlıklarının bugünkü insanlar için kabul edilemez olduğu gibi. Temizlik telakkisinin asırlar içindeki değişmesi inanılmaz. Temizliğin dere kenarında alenen yapılan banyolardan bugünün hijyenik sıvı sabunları ve diş iplerine kadar uzanan tarihi de şimdi eğlenceli bir süreçtir, prosestir. Tarihin en büyük medeniyetlerinden birisi Roma İmparatorluğu. Milattan önce 1. yüzyılda yaşayan bir erkek olsaydınız, temizlenmek için bütün giysilerinizi çıkarmanız gerekirdi. Vücudunuza önce biraz yağ sürmeniz gerekirdi. Arkasından onu toz toprakla ovalamanız gerekirdi. Ardından ter atmak için oyun sahasına çıkmanız gerekirdi. Orada iyice terledikten sonra birisi gelir, vücudunuzda oluşan tabakayı kaşaya benzer bir küçük tırmıkla üzerinizden kazırdı. Romalılar işte bu şiddetli peeling tatbikatının ardından önce ılık, sonra da çok sıcak, ardından da buz gibi soğuk suya girerlerdi. İşte Roma hamamlarının esası buydu. Tabii bu hamam sefası birkaç saat sürerdi ve ulu orta yapılırdı. Toplu hamam fasılları, şarap içerler, türlü türlü yiyecekler yerler, tıraş olurlar ve aynı zamanda sefahatle bu hamam işini bir sefa, bir eğlence haline getirirlerdi. Tarihi bilgilere bakılırsa ne Yunanlılar ne Romalılar hayvan yağları ve külden yapılan sabun denilen bir şeyi sevmişti. Romalılar çok inkişaf etmiş banyo usullerine rağmen asla sabun kullanmazlardı. Sabunu daha yumuşak bir kıvama getirip de vücutlarına sürmeye başlayanlar Mısırlılar olmuştur. Avrupa'da sabun kullanılması ancak 19. asrın ikinci yarısında başlamıştır. Değerli dinleyiciler, Romalıların hamamları meşhurdur. Romalılardan kalma şehirler, antik şehirleri gezdiğiniz zaman hamam bu şehrin en büyük kompleksini teşkil eder. Roma hamamı zaten bir tabir olmuştur. Eski Yunanlarda da böyleydi. Fakat ondan sonra büyük bir karanlık. Orta çağda Avrupa'da ne hamam, ne banyo, ne tuvalet, temizlik diye bir şey yok. 19. asra gelinceye kadar böyle, hatta 18. asır sonlarına kadar böyle. Peki ne oldu? Antik Roma devrinin bu zengin hamamları, uzun yıkanma seremonileri nasıl oldu da tarihe gömüldü? Batı dünyası, Avrupa neden ondan sonraki asırlarda pislik içinde yaşadı? Şimdi bunun cevabı hesabını vermek mümkün. Roma hamamları farklı havuzlarda, farklı sıcaklıkta sular tutulan çok gelişmiş, çok kompleks bir su dağıtma ve ısıtma sistemine sahipti. Böyle bir sistemi de ancak Roma gibi zengin bir imparatorluk çalıştırabilirdi. Roma İmparatorluğu milattan sonra 4. asırda yani 300'lü yıllarda güç kaybetmeye başladı. Öyle olunca bu zengin hamamları da işletmek mümkün olmadı. Bir daha da Avrupa'ya böylesine gelişmiş bir sistemi kuracak güçlü imparatorluk gelmedi. Cermenler, barbarlar Roma ülkesini işgal ettiler. Roma İmparatorluğu'nun yerine hakim oldular ve Cermen asıllı krallıklar kuruldu. Cermenler bugün Polonya havalisinde bulunan bataklıklarda yaşayan fevkalade kaba, fevkalade pis, vahşi, yarı vahşi bir cemiyetti. Onlar Roma İmparatorluğu'na varis olunca Roma'nın pek çok müessesesini kabul ettiler ama Roma'nın temizliğini, banyo ve tuvalet alışkanlığını devam ettiremediler. Bunun sebebi de tamamen duygusaldır, yani ekonomiktir. Tabii tek sebep duygusal değil değerli dinleyiciler. Batı dünyasının, Avrupa'nın pis bir cemiyet haline gelmesinin bir başka sebebi de Hristiyanlıktır. Çünkü İslamiyet'teki temizlik imandan gelir sözünün aksine Hristiyanlık'ta temizliğe teşvik edici hiçbir söz, hiçbir ifade bulunmamaktadır. Hatta kiliselerin güç kazandığı ilk yıllarda pis kalmayı tercih etmek daha mukaddes, daha faziletli bir davranış olarak kabul ediliyordu. Çünkü temizlik, rahatlık, zevk verdiği, kişiyi göz alıcı gösterdiği için tıpkı yemek, içmek ve cinsi hayat gibi dünyevi bir zevk, bir lüks kabul ediliyordu, nefsani kabul ediliyordu ve güya uhrevi hayatı üstün tutan Hristiyanlık teorilerine, faraziyelerine ters düşüyordu. Bilhassa rahipler, keşişler, ne kadar kötü kokarsan Tanrı'ya o kadar yakın olursun felsefesiyle mümkün mertebe az yıkanıyorlardı. Yıkanmamak, kirli kalmak doğumdaki haline daha yakınlık olarak algılanıyordu. Hristiyanlar bundan dolayı evlenmeyi bile hoş görmemişlerdir. Hatta papazları, keşişleri hiç evlenmemişlerdir. Çünkü dünyevi bütün hazlar Hristiyanlıkta reddedilmiştir. Bazıları İslam ülkelerinin, Müslümanların gelişmemesinin sebebini İslamiyet'in bir lokma bir hırka felsefesinde ararlar. Böyle bir şey yoktur. Müslümanlıkta felsefe olmadığı gibi bir lokma bir hırka telakkisi de yoktur. Müslümanlık normal şartlarda efendim meşru dairede kalmak üzere dünyevi başarılara rağbet gösterilmesini ister. Onlara bir kıymet atfeder ve bir lokma bir hırka şeklinde yaşamayı da hiçbir zaman tavsiye etmez. Kanaati tavsiye eder. Yani bütün sebepleri yapıştıktan sonra eline geçene razı olmayı tavsiye eder. Yoksa bir tarafta oturup da hasbelkader bulduğu şeye razı olmayı İslamiyet emretmez. Hristiyanlık böyle idir. Eğer Avrupa'nın ilerlemesinde Hristiyanlığın rolü olsaydı Hristiyanların bugün hiç ilerlememesi lazımdı. Çünkü Hristiyanlık bugün hala Katolik Kilisesi'nin söylemlerinde, ifadelerinde yer aldığı gibi bir lokma bir hırka dünyevi zevklerden uzaklaşmak üzerine kuruludur. O kadar uzaklaşmak ki bir zevk verdiği için banyo yapmak, temizlenmek bile Hristiyanlıkta tasvip edilmemişti. Doğuya gelin aynı zamanda Müslümanlar, hatta Budistler bile Batı insanını pis ve iğrenç buluyordu o zamanlar. Haklıydılar. Çünkü o devirde İslamiyet, hatta Budistler, yani Asya halkı temizliği çok ciddi biçimde müdafaa ederdi. Orta Doğu'da, Asya'da, hatta Hindistan'da bu sayede oturmuş bir temizlik geleneği vardı. 14. asırda tuvalet kağıdını Çinliler bulmuştur. Japonlar Çinliler gibi temiz yaşamaya itina eden cemiyetlerdi. Hele hele İslamiyet'i benimsemiş olan cemiyetlerde, mesela Osmanlı İmparatorluğu'nda, Avrupa'nın pislik içinde yüzdüğü 17. asırda sadece İstanbul'da 168 tane olmak üzere her yerde hamam vardı. Ki Osmanlı ülkesi, Orta Doğu, Asya, Avrupa gibi suyun bol olduğu, su kaynaklarının bol olduğu, suyun bir yerden bir yere ulaştırılmasının kolay olduğu yerler değildir. Dağlıktır, engebelidir ve suyu kıttır. Buna rağmen burada temizliğin bu kadar hayat tarzı olarak kabul edilmesi enteresandır. Değerli dinleyiciler, o devirde Avrupa cemiyeti yıkanıp temizlenmenin hastalıklara davetiye çıkaran kötü bir alışkanlık olduğuna inanıyordu körü körüne. Öyle ki 14. asırda büyük bir veba salgını çıktı Avrupa'da. Bütün kıtayı sardı. Fransa kralı Paris'teki Sorbonne Tıp Enstitüsü'nün başhekimine Avrupa'nın üçte birini öldüren bu salgının sebebi nedir diye sordu. Doktora verdiği cevap şu: İnsanlar sıcak suyla yıkanınca ciltlerindeki gözenekler açılıyor. Böylece hastalıklara karşı daha zayıf hale geliyor. Veba insanlar yıkandıkça daha çok yayılıyor diye cevap verdi. İşte böylece başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suya girmek, temizlenmek, yıkanmak büyük bir tehlike olarak göründü. Avrupa'nın pislik içindeki hayatı 19. asra kadar neredeyse 500 sene kadar devam etti. Tabii bir başka hususa da dikkat çekmek lazım. O da kötü koku. Yıkanmaktan dehşetle kaçıyor Avrupalılar. Elbette korkunç kokuyorlardı. Ancak ter kokusu ve her türlü pis koku bütün şehirleri kaplamıştı. İnsanlar pis koku içinde yaşamaya alışmışlardı. Batı tarihinin en kirli devri 17. asırdır. 1600'lü yıllar. O yüzyılda hayatımıza giren parfümler de işte şehirleri saran bu pis koku sebebiyle geliştirilmişti. Tabii parfüm sürmenin esas maksadı güzel kokmak değil, başkalarının pis kokusunu duymamaktı. Nitekim 17. asır Fransa'sında kralın adamları tarafından tutulmuş kayıtlarda bu hadise doğrulanıyor. Fransa kralı 14. Louis'nin metreslerinden birisi Madame de Montespan, kralın kötü kokan terini ve nefesini duymamak için her gün baştan aşağı parfümler süründüğünü yazıyor bu belgede. Tabii bu Avrupa'nın bu pisliği ve bundan kaynaklanan kötü koku parfüm sanayinin gelişmesine ve aromatik sanayinin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Yani bu şer hadisenin böyle bir hayırlı neticesini de inkar etmek mümkün değildir.
Batıma batımın batağına, ben giderim batıma batımın batağına. Bahçenizden içeri al beni odağına, bahçenizden içeri al beni odağına. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı, köşke serdim yatağı gel derdimin ortağı. Yataklar diken oldu senden ayrı yatağı, yataklar diken oldu senden ayrı yatağı. Kazdın yârim geldim sağ pistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yârim geldim sabistanını toplasa, kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey. Müzik Bıldırcınım uçuyor kanadını açıyor. Bıldırcınım uçuyor kanadını açıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Bıldır ki sevdiceğim bu yıl benden kaçıyor. Nazlı yarım geldim sabistanını toplasa. Kemençele şallanıyor bize horon oynasana hey. Nazlı yarım geldim sabistanını toplasa. Kemençele çalınıyor bize horon oynasana hey.
Peki Avrupa'da temizlik alışkanlıkları ne zaman değişti, ne sebeple değişti? Bunun mühim sebeplerinden birisi tabii su kaynaklarında spa modasının ortaya çıkmasıdır. Doktorlar romatizma gibi hastalıkların tedavisinde şifalı sıcak sularda yıkanmayı tavsiye etmeye başladılar. Tıp ilerledi. Bu sebeple insanlar İsviçre'deki Baden ve İngiltere'deki Bath bölgelerine gitmeye, akın akın koşmaya başladı. Bu da spalar oluştu. Zenginler arasında bu sıcak banyo kürleri moda haline aldı. Sosyetenin bir atraksiyonu oldu. Haliyle yavaş yavaş banyo yapmanın sağlık açısından zararlı değil, hatta iyi bir şey olduğu fikri yaygınlaştı. Banyonun evlere girmesi ancak 19. asırda gerçekleşmiştir. 1830 yılında Londra'daki evlerin üçte birine su tesisatı kuruldu. Fransızlar hala ev ortamının nemlendireceği endişesiyle evlerine su borularının girmesini istemiyorlardı. İngiltere'de banyo manasına gelen bathroom, yıkanma odası kelimesini tarihe kazıyanlar ise Amerikalılar olmuştur. 1840 yılında Amerikalı mimarlar yaptıkları evlere ilk kez yıkanma odasını, bathroom'u eklediler. Ancak evlerde banyonun yaygınlaşması için daha çok zaman vardı. 1920'lere kadar hala birçok insan için temizlenmek, cumartesi akşamları büyük teneke leğenlerini mutfağın ortasına kurup içini ılık suyla doldurduktan sonra önce baba, sonra anne, sonra çocuklar olmak üzere tüm ailenin sırayla aynı su içinde yıkanması demekti. Düşünün değerli dinleyiciler, bu anlattıklarımız Müslümanlara, hele hele Türklere ne kadar garip geliyor. İslam dini bir kere belli zamanlarda yıkanmayı dini bir vecibe olarak emretmektedir. Ayrıca insanlar şahsi alışkanlıklarına göre zaman zaman yıkanmayı da adet haline getirmişlerdir. Yemeğe oturmadan önce ellerin yıkanması, yemekten kalktıktan sonra el ve ağzın yıkanması, her ibadete kalktığında belli yerlerinin el, ayak, baş, yüz gibi yerlerinin yıkanması, bunlar dini birer vecibe durumundadır. Aynı zamanda belli durumlarda boy abdesti denilen baştan aşağı yıkanmanın emredilmesi, bunlar da İslam kültürünün önemli unsurlarındandır. Şimdi böyle bir cemiyet düşünün. Bu cemiyet için su ve banyo yapılan yer çok mühimdir. Onun için değerli dinleyiciler, eskiden her Osmanlı şehrinde, her İslam şehrinde mutlaka mabet, çarşı, mektep ve bir hamam mevcuttu. Hamamsız şehir yoktur. Köyler müstesna. Köylerde hamam olmaz. Ama kasabalarda, şehirlerde mutlaka hamam vardır. Hatta eskiden ordu bir yere sefer yaptığı zaman, ordugah kurulduğu zaman ilk önce kurulanlardan bir tanesi de hamam çadırıydı. Büyük hamam çadırlarıydı. Askerin bile seferde canım ne gerek var burada da yıkanmaya, biz buraya gezmeye mi geldik, düğüne mi geldik demiyorlar ve normal şehirde olduğu gibi yıkanmaya, yıkanma geleneklerini sürdürmeye devam ediyorlardı. Osmanlı evlerinin çoğunda küçük de olsa banyolar vardı. Türkler yıkanma geleneğini iki türlü yerine getirirler. Bir, dini vecibelerin yerine getirilmesi için yıkanmak. Bunlar küçük gusülhanelerde olur. Mutlaka istisnasız fakir zengin her evde, hatta her yatak odasında bulunurdu değerli dinleyiciler. Bunun dışında aynı Roma hamamlarında Romalıların yaptığı gibi hamamı bir eğlence ve bir bedeni ihtiyaç olarak gören ecdadımız hamamlar yapmıştır. Zengin evlerinde birer hamam bulunur. Alttan ısıtılır, sular haznelerde birikilir, saatlerce burada göbek taşına yatılarak rutubetli, buharlı ortamda hem vücut dinlenir, gözenekler açılır, vücut pelte haline gelir, hem vücut keselenir, liflenir ve saatlerce yıkanılır. Bu vücut için bir terapi olarak görülmüştür. Evinde Böyle hamamı olmayanlar en az haftada bir kere mutlaka mahalle hamamlarına gitmişlerdir. Her mahallede böyle hamamlar vardır. Küçük şehirlerde ise bir tane. Bu bir gün erkeklere, bir gün hanımlara olmak üzere, bazen çifte hamamsa aynı gün her ikisine de girişleri ayrı olmak kaydıyla hizmet verirdi. Şimdi evinde banyo olan, sık sık yıkanması icap eden bir cemiyet düşünün. Bir de yıkanmamayı dini bir mecburiyet, bir fazilet olarak gören insanları düşünün. Arada dağlar kadar fark vardır. Üstelik bu insanlar Roma hamamı tabirini insanlığa hediye etmiş, evlerini, şehirlerini hamamlarla süslemiş, en mühim kararlarını bile hamamda almış olan Roma milletinin varisi olduğu iddiasındadır. Ancak bu iddiaya gülünüp geçilir. Başka bir şey yapılamaz. Efendim, insanlar yıllarca yıkanmadılar. Helalara helal bilmediler. Romalıların gayet güzel helaları vardı. Eski şehirlerde biraz zor da olsa bu helaları görmek mümkündür. Bizim Alaturka helalarla, Alafranga helalara benzeyen bir helal stili vardır Romalıların. Biraz yüksekçe ama Alaturka helal şeklinde, mermerden üzerine oturuluyor, çömelinmiyor. Ancak tabii mermer serin olduğu için Romalılar bunun da çaresini bulmuşlar. Önceden buraya kölelerini oturtuyorlar. Köleler mermerleri ısıtıyor. Ondan sonra Romalılar buraya oturup ihtiyaçlarını görüyorlar. Bütün Roma ve Yunan şehirlerinde bu helalara rastlamak mümkündür. Ancak aynı banyoların kayboluşu gibi Avrupa'da helalar da kaybolmuştur. 19. yüzyıla kadar Avrupa'nın hiçbir şehrinde ve hiçbir evinde helaya rastlanmaz. Helal yerine lazımlıklar kullanılır. Kibarlar lazımlıklara ihtiyaçlarını giderirler. Kibar olmayanlar ise sokaklara, hatta evlerinin çeşitli köşelerine ihtiyaçlarını giderirler. Bunun için Avrupa sokaklarında ne evlere ne sokaklara kokudan girilmez. Sokaklar pislik akan birer dereler halindedir. Hatta Avrupa'da bir ara geniş şapka modasının yaygınlaşmasını bile evlerden dökülen bir lazımlıktan başı korumak için gerekçesi ileri sürülmüştü. Böyle bir esprisi dahi hasıl olmuştu. Bu devirde İslam dünyasında ve Osmanlı evlerinde yine muntazam helalar vardır. Öteden beri Türk kültüründe helasız ev yoktur, köylere kadar. Hiç ummadığınız dağ köylerinde bile helal mevcuttur. Şimdi Avrupa böyleyken değerli dinleyiciler, yıkanmaz, helal bilmez iken, nasıl oldu da bu pis tarihinin aksine günümüzde Avrupa'da, Amerika'da, bunlar başta olmak üzere bütün insanlar arasında bir temizlik çılgınlığı, bir hijyen çılgınlığı baş gösterdi? Artık modern cemiyetlerde bir kere her gün, hatta günde iki kere duş yapmak, efendim dişlerini günde iki üç kere fırçalamak, diş ipi kullanmak, çamaşırları, evleri bin bir deterjanla dezenfekte etmek son derece yaygınlaştı. Öyle ki yeni çağın en çok kullanılan kelimelerinden bir tanesi hijyen oldu. Evet, hijyen hasta olmamak için temizliğe riayet etmek demektir. İslamiyet tedaviden çok hasta olmamayı, sıhhati korumayı ön planda tutar. Evet, hijyen hasta olmamak için belki gereklidir. Ama çılgınlık raddesinde bir hijyen. Acaba insanlık nasıl oldu da bu çılgınlığa kapıldı? Bu temizlik takıntısının başlangıcı Amerikan İç Savaşı yıllarına kadar gidiyor değerli dinleyiciler. 1863-65 yılları arasında malum Amerika'da bir iç savaş çıkmıştır. Dahili harp eski tabirle. Amerika İngiltere'den gelmiş, kaçmış daha doğrusu, inançları sebebiyle veya siyasi bir takım sebeplerle Avrupa'dan ama bilhassa İngiltere'den kaçmış olan insanlar tarafından kurulmuş 7 koloni, daha sonra malum bugünkü 50 eyalete yayılmış ve Birleşik Amerika denilen Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur. Amerika kurulduktan sonra daha 100 yıl geçmeden değerli dinleyiciler, çok mühim bir meseleyle ikiye bölünmüştür. Bu mesele kölelik meselesidir. Kuzey sanayileşmiş, daha modern eyaletlerden müteşekkildir. Güneyde ise geniş pamuk buğday tarlaları vardır. Buralarda zenci köleler çalışmaktadır ve buralarda toprak ağları vardır. Kuzeyin sanayileşmiş elitiyle güneyin ziraate dayalı eliti arasındaki ihtilaf dahili harbe kadar işi sürüklemiştir. Zenci kölelere hürriyet verilsin mi verilmemesin mi münakaşası sebebiyle 1863 yılında büyük bir harp çıkmıştır. Bu harp neticesinde Kuzeyliler, Güneyliler arasında çıkan bu harp neticesinde Kuzeyliler galip gelmiştir. Ve Güneyliler Kuzeylilere tabi olmuştur. Daha doğrusu Güneyliler federasyondan ayrılmak istemişlerdir. Şimdi federasyon çeşitli devletlerin sıkı bağlarla bir araya gelmesi demektir. Bu devletler içinde bağımsızdır. Kendi parlamentoları, kanunları hatta vergileri vardır. Ama dışarıya karşı bir ordu ve bir diplomatik birlik gösterirler. Bir de federe devletleri vardır. Aynı para, aynı bayrak, aynı merkez. İşte Almanya gibi, Amerika gibi bunun tipik örnekleridir. Federal devletlerin. Rusya vaktiyle öyleydi. Şimdi bu federasyonlara girmek mümkün olduğu gibi isteyerek çıkmak da mümkündür. Fakat tarihte bunun hiçbir örneğine rastlanmamıştır. Yani öyle kolayca elini kolunu sallayarak federasyondan çıkmak kolay değildir. İşte Amerika ne kadar demokrat olursa olsun Güney Eyaletleri federasyondan ayrılmak istedikleri zaman buna silahla cevap vermiştir Kuzeyliler ve Güneylilerin ayrılma taleplerini silahla engellemişlerdir. Kuzeylilerin siyah üniformaları, Yankee derler bunlara, Güneylilerin gri mavi üniformaları meşhurdur. Amerikan film sanayine hakim olan temalardan birisi iç savaştır. Amerikalılar o asırlar boyu devam eden meşhur tarihlerinden yüzlerce film çıkartmışlardır. Bunda en fazlası iç savaşa dairdir. Evet, iç savaş aynı zamanda insanlarda temizlik takıntılarının, hijyen çılgınlığının da başladığı bir zaman. Bu devirde, bu iç savaş sırasında New York'ta Central Park'ın mimarı olan Frederick Law Olmsted başkanlığında bir sağlık komisyonu kurulmuştu. Temizlik konusuna ciddi bir şekilde el attı bu sağlık komisyonu. Frederick Law Olmsted'in başkanlığındaki komisyon. Temizlik tarihi değişti. Çünkü sadece hastaları, çamaşırlarını ve bulundukları odaları yıkamakla komisyon salgın hastalıktan ve enfeksiyondan ölümleri büyük nispette önlemeye muvaffak oldu. Amerika iç savaştan çıktığında sabun gibi temizlik maddelerinin kullanılması, yıkanmak, çamaşırları temiz tutmak gibi alışkanlıklar büyük bir popülerlik kazandı. 19. asrın sonlarında reklamcılık telakkisi de o kadar gelişti ki sabun, deodorant gibi temizlik malzemelerinin tanıtımı bu reklamcılık sayesinde büyüdü. Temizlik reklamcıların sağlam malzemeleri arasında yükseldi. Sektör harıl harıl insan vücudunun başka hangi bölgelerinin temiz tutulabileceği konusuna odaklandı. Haliyle saç temizliği için türlü şampuanlar, diş temizliği için diş macunları, ekstra parlatıcılar, diş ipleri, ev için, ev temizliği için, çamaşır temizliği için farklı hususiyetlerde deterjanlar. Tabii elbette güzel kokmak için yüzlerce çeşit parfüm, bir bombardıman halinde kısa bir müddet zarfında hayatımıza dahil oldu. Çok şatafatlı kampanyalarla önümüze konulan temizlik malzemeleri sayesinde günümüzde herkesi avucunun içine almış olan bir hijyen takıntısı doğdu. Bugün değerli dinleyiciler, modern insan sürekli daha temiz, daha parlak, daha hijyenik olanı arıyor. Sadece dişini fırçalamak yetmiyor. Dişleri daha beyaz, hatta normalin ötesinde bembeyaz yapmak için uğraşıyor. Ve öyle sık yıkanıyor, öyle çok koku sürünüyor ki temizlik telakkileri tarihteki iniş çıkışlara bakılırsa sonsuz dedek böyle süremez. 28 asırlık bir temizlik tarihi içinde alışkanlıkların zaman içinde değiştiği görülüyor. Romalıların o temizlik zamanından sonra Avrupa'nın o pisliği gibi. Şu anda yaşanan aşırı temizlik takıntısı öyle boyutlara varmıştır ki yakında ibrenin ters döneceğine mütehassıslar kesin gözüyle bakıyorlar. Çünkü hijyen çılgınlığı aslında sıhhate zarar veriyor veya verdiği tartışılıyor. Nitekim bunu savunan mütehassıslara, doktorlara göre günümüzde büyük bir süratle artan astım ve alerji vakalarına bu aşırı hijyenik yaşamak sebep oluyor. İnsan vücudu günümüzde her türlü kire, pisliğe, bakteriye, mikroba, mikroorganizmaya karşı öyle sık korunuyor ki muafiyet sistemi, bağışıklık sistemi hiçbiriyle yüz yüze gelmediği için kendini geliştiremiyor, zayıf düşüyor. Bu da kişinin çevresindeki alerjenlere karşı normalde verilmeyen bir reaksiyonu abartılı olarak vermesine sebep oluyor. Yani astıma, alerjiye sebep oluyor ve yani çocuklarımızı hasta edecek kadar temizliğe riayet ediyor ve hijyenik yaşıyoruz. Evet, köylerde hayvan pisliklerinin içinde ayağında ayakkabısı olmadan çocukların soğukta, sıcakta, yağmurda fevkalade rahat yaşadığını gören şehirli ailelerin hayret etmesi de belki biraz bundan. Bir de tabii küresel ısınma yüzünden su kaynakları azalıyor. İşte bu gibi şartlar artık hipertemizlik takıntısını yakın gelecekte değiştirmesi bekleniyor. Çünkü temizlik de öyle bir noktaya gelmiştir ki insan gibi kokmak bile bir tabu haline gelmiştir ve insanlar natürelliğini, tabiliğini kaybetmenin sınırında yaşamaktadır.
Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'dan giderken aldı da bir yağmur. Aldı bir de sebzesi vurdu Mehmet'i çamur. Aldı bir de sebzesi vurdu Mehmet'i çamur. Aldı uykudan uyanmış gözlerim mahmur. Aldı uykudan uyanmış gözlerim mahmur. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilin bir içine lokumu doldurdum. Mendilin bir içine lokumu doldurdum. Katibimi ararken yanımda buldum. Katibimi ararken yanımda buldum.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.